Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında üst üste yaşadığımız felaketlerin ardından suçu küçücük bir takvim yaprağına yükleme durumumuzu konuştuk ve kader diye, fıtrat diye, güzel öldüler diye bütün kazaların üstünün kapatılmasından hareketle burada insanların sorumluluğu nedir? Ne zaman buna ses çıkartacak bu ülkenin yaşayanları sorusunu sorduk. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız şimdi. Aşağıdan 3 noktaya dokunacak hemen Periskop izleyicileri yayını paylaşacaklar. Diğer dostları da ben sosyal medya Twitter üzerinden çağıracağım. Onlar da gelsinler. Herkes burada olsun. Hep beraber konuşalım. Gazetelerde ne var? Yaşanan felaketlerin ardından çok süslü cümleler var. Çok süslü cümleler var. Öyle böyle değil hem de. Herkes yazmalara doyamamış. Yazmalara, çizmelere, kıçından element uydurmalara doyamamış insanlar ya. Öyle manşetler var ki ama sorumluyu yargılayan, sorumluyu sorgulayan hiçbir şey yok. Gerçekten yok. Bunları birkaç gazete yazmaya çalışıyor ama biliyorsunuz bunları söylediğiniz anda deniyor ki size ya gafilsin ya da tahammüden bu ülkenin, bu milletin karşısındasın. Alakası yok ya. Her şeyden önce buna ses çıkartmak zorundayız. Ne alakası var? Niye milletin karşısında olalım? Tam tersine bunun sorgulanmasını engelleyenlerdir asıl milletin karşısında olanlar. Başlayalım. Bugün yine tarihe not düşmemiz gereken günlerden bir tanesi. Çünkü hükümete çok yakın gazeteler, gazeteciler var biliyorsunuz. Yani diyeceksiniz ki hangisi uzak ki? Öyle değil, hala bir grup insan çırpınıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. İnsanlara yaşadıklarını anlatmaya çalışıyor gazeteci dostlar. Ama onlar çok kısıtlı, çok az insanlar. Mesela dün grup toplantısı çıkışı sırasında artık utanmadan yapılıyor bunlar. Gerçekten hiç utanma, arlanma, ya ama insanlar görürse ayıp olur falan, bunların hepsini geçtik. Kozmos Kainat İletişim Başkanı Tayyip Erdoğan'ın çıkış rotası üzerinde konumlanmış ve orada soru sormaya hazırlanan gazetecilere Kızılay sormayın diyor mesela. Kızılay sormayın. Bakın sürekli anlattığım şey. Niye konuşmuyor ya? Bu ülkede her şeyde araç filminden kış lastiği kullanımına, Ağda Kıl Yün Tüy muhabbetinden, onunla ilgili yönetmelik çıkartılmasından, herhangi bir emlak satışına kadar her şeyle ilgilenen kişi neden Kızılay konusunda konuşmuyor? İşte sıkıntımız bu bizim. Ve bu artık kanıksanmış durumda. Dün ilk yayının sonunda konuştuk ama ya şunu anlatalım, şunu konuşalım arkadaşlar. Ben bunlara pekmezli gazeteciler diyorum artık. Biliyorsunuz yani bu konu, bu tartışma bunda bence bitsin. Çünkü o yapış yapış hali çok güzel anlatıyor. Evet, pekmez faydalıdır. Bunların hiçbir faydası yok. Haklısınız. Ama sonuçta o yapış yapışlık var ya, bence bunların unutulmayacak hanesine yazılmak zorunda. Ve bu insanlarla ilgili dün şöyle bir gelişme yaşandı. Denildi ki, sosyal medya üzerinden Barış Terkoğlu yazdı bunu, Oda TV haber müdürü. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisi CNN Türk'e boykot uygulamaya hazırlanıyor. Sonra bir haber daha geçti. Dedi ki CNN Türk'ün genel yayın yönetmeni, Doğan Grubu'nun Ankara temsilcisi ve CNN Türk Ankara temsilcisi birleşip Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine gidiyorlar. Orada bir görüşme yapılacak. Karar sonra verilecek. Bakın bu bile utanç verici zaten. Ya burada eğer bir boykot uygulayacaksanız neyin görüşmesinden bahsediyorsunuz siz ya? Ya şunu yapmış bir televizyon kuruluşuna boykot uygulamayı bırakın, bu değil sorun zaten. Halkın orada uyguladığı boykot ortadayken, bir sürü saçma sapan iş yapılıyorken siz partinizin temsilcilerini gerçekten yollamak istiyor musunuz bu kanallara? Sadece ona değil ki, diğerleri için de aynı şey geçerli. Aynı şey geçerli, hiçbir farkı yok. Ya dün Kırıkkale'de TOKİ'den söz edilirken bu ülkede 33 insan ölmüştü. 33 insan. Şöyle düşünün. Bu yayını izleyen AKP'liler, lütfen size soruyorum. Lütfen siz cevap verin. Aynı şey yapılırken, yani Van'da, Bahçesaray'da ikinci çığın altında kalmış yüzlerce insana ulaşılmaya çalışılırken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın bir mitingi yayınlansa ya da HDP'nin, MHP'nin herhangi bir mitingi yayınlansa ne derdiniz? İşte onu demeniz gerekiyor. Onu demeniz gerekiyor, diyebilmeniz gerekiyor. Diyemiyorsanız hiç kusura bakmayın, siz bu işin parçasısınız kardeşim. Bunun ötesi berisi yok. Siz parçasısınız bu işin. Sessizlikten kastım bu. Bunu yapan televizyon kanalına insanlar şunu diyemeyecek mi ya? Ya sen ne çapsızsın kardeşim? Sen ne çapsızsın? Korku dağları bekler diyoruz da sen zaten dağın tepesine kurulmuşsun. Sen korkunun içinde yaşıyorsun zaten. Ve bunu utanmadan halka da iletmeye çalışıyorsun. Ayıptır, günahtır be. Neye inanıyorsan, ayıba inanıyorsan ayıp, günaha inanıyorsan günah bu. Ama saçmalık her şeyin ötesinde. Ve bugün Türkiye'nin geldiği noktada bu pekmezli gazetecilerin ne olduğunu anlatıyor. Bugün Ahmet Hakan mesela Ukrayna dönüş uçakta fotoğrafta neden hani acayip bir sarı. Aslında onun halk arasında bir sarı denir ama kullanmayalım biz onu yine de. O ceketiyle neden öne geçtiğini, neden kendini görünür hale getirdiğini anlatmaya çalışmış. Sanki matah bir şeymiş gibi. Soru sorulmayan bir topluluğun içinde bulunmak matah bir şeymiş gibi insanlar tamam oradaydım ama niye oradaydım bir sor diye yapıyorlar. Dedim ya size bugünü tarihe not düşün diye. Yazının kalanını okumayacağım gerçekten saçma sapan. Hani reis yaptı ama neden yaptı bir sor bakalım yazısı yazmış Abdülkadir Selvi. Ama şu cümleyi tarihe not düşeceğiz. Dün Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Şubat ayı sonuna kadar Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bakın rejime süre verdi deniliyor. Ya niye rejim diyorsun kardeşim? O adam Suriye'nin başkanı, cumhurbaşkanı, devlet başkanı. Ya bunu sen kullansan da öyle, kullanmasan da öyle. Böyle. Rejime süre verdi. Bakın bu cümleyi lütfen not edin. Yazın bir kenara. Bugün 6 Şubat 2020 günlerden, Perşembe değil mi bugün? Perşembe. Erdoğan savaş ilan etmeden bir önceki aşama olanı yaptı. Erdoğan savaş ilan etmeden bir önceki aşama olanı yaptı. Dünkü söz bu, tamam mı? Bunu yazın bir yere. Çünkü buradan nasıl fırfır dönüldüğünü göreceksiniz. Yazın bunu ya. Bu öngörüyü yapmak için hani çok zeki olmaya, alim olmaya falan gerek yok ki. Biz daha önce neler gördük ya? Neler gördük? Dün duymadınız mı? Amerika'ya had bildiriliyor. Had bildirmeye gerek yok ki. İlişkileri o düzeye getir. İlişkileri o düzeye getir. Madem inanmıyorsun, güvenmiyorsun. Yap Rusya ile aynı gerilimi, aynı seviyeyi tuttur. Dün Trump hakkındaki iddialardan görevi kötüye kullanma iddiasından yırttı. 52'ye 48. Şimdi insanlar diyor ki evet ya bak aslında oy oranı hiç de az değil. Hiç de az değil de yeterli görülmedi. Bu şu mu demek yani Trump aklandı mı? Ya parlamentonun meclisin yarısı adamın hatalı olduğuna inanıyor. Seçimlere manipülasyon karıştırdığına inanıyor. O yüzden tarihe not düşeceğiz. Bunlar not düşülecek. Atlayamayız. Hürriyet'in manşeti bu arada. Beyaz facia dedim ya. Çok süslü cümleler. Beyaz facia falan değil kardeşim. Beyaz facia 3 gün önceki manşetti. O çığda ölen insanlar 5 kişiydi. Kalanı? Kalanı beceriksizlik. Göz göre göre gelen bir katliam o. Göz göre göre gelen bir katliam. Kurtarma beceriksizliği. Ne derseniz deyin adını. Cumhuriyet'in manşeti acı üstüne acı. Van'daki iki çığ felaketinde 38 kişi yaşamını yitirdi. 75 kişi yaralı olarak kurtarıldı. 11 yıl sonra boruya dönüş yaptı. Bakın bu önemli. Çünkü bugün Barış Terkoğlu yine aynı şekilde bir yazı yazmış Cumhuriyet Gazetesi'nde. Neden siyasi ayak saklanmak üzere böyle bir gündem yaratıldı diye. Neden? Şu Tayyip Erdoğan dün partisinin grup toplantısında eski genelkurmay başkanlarından ki 2 yıl cezaevinde yattı biliyorsunuz. İlker Başbuğ'un daha önce bir televizyon programında yaptığı konuşmadan hareketle 2009 yılında askerlerin de FETÖ'cülerin denetimindeki özel mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemeyi örnek gösterip şunu dediğini hatırlattı. İşte bunu kim hazırladıysa bu kanun teklifini FETÖ'nün siyasi ayağı odur. Erdoğan da dedi ki parlamentonun meşruiyetini korumak zorundayız. Hepiniz dava açın. Dava mı açın? Hepiniz dava açın. Bir dakika ben bir AKP milletvekili olsam Allah yazdıysa bozsun olmaz öyle bir şey ama eğer böyle bir şey olsa şunu söylerim ben bir dakika ya daha Fethullah Gülen terör örgütünün parlamentodaki siyasi ayağı aklanmadan neden herkes aynı kefeye konuyor? Ben niye herkesle aynı yere giriyorum? Bu kanun teklifi nasıl oldu? Açıkça bir yalan söylendi. Denildi ki CHP grubu destekledi bunu. Ya bu yalan kardeşim bu yalan. Yalan. Parlamentoda çalışan herkes biliyor bunu. Ayrıca o günün gazetelerine bakın ertesi günün gazetelerine. Orada da yazıyor zaten. Anayasa Mahkemesi'ne gitti CHP bununla ilgili. Anayasa Mahkemesi'ne. Peki neden söyleniyor bu? Bakın bunların tamamı aslında önümüzdeki günlere ilişkin çok ciddi bir kurgu. Çok ciddi bir kurgu hem de. Nedir o? Bu işin siyasi ayağını getirip CHP'ye kaskallama çabası bu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu, dava açacağını söyledi. Gerekçe, ilk yayında söyledim ya, ya komedi olsa, bu bir komedi filmi olsa, bu repliği duyduğunuz anda salondan çıkarsınız. Diyor ki, Mayıs 2010 tarihinde partinin genel başkanlığına geldikten sonra CHP'yi çizgisinden şaşırttı. Sana ne? Sana ne? Partinin delegesi misin sen? Değilsin. Partili misin? Hayır, başka bir partinin genel başkanısın üstelik. Üstelik hani böyle daha geçen hafta kurulmuş bir partiden bahsetmiyorum ben size. Gelecek Partisi değil bu Ahmet Davutoğlu'nun. 1969 yılından beri siyasi hayatta var olan bir partinin genel başkanısın. Ve şimdi çıkıp diyorsun ki partisinin çizgisinden şaşırttı. Size ne? Size ne ya? Ama bütün bunlar oraya gidiyor işte. Bütün bunlar. Neden? Muhalefetin pısırıklığından. Başka hiçbir şey değil. Muhalefetin pısırıklığından. Bu kadar net. Siz hakkınızı korumazsanız birisi bir çıkar tepenize oturur. Şam'la resleşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib için süre verdi. Esad yönetimi operasyona devam dedi. Ya şöyle düşünün. Bak şöyle düşünün. Bu ülkeyi sevin ya da sevmeyin. Bu adam diktatördü diyeyim. Diktatör, bu diktatör değil, sadece babası da diktatördü. Beşer Esad böyleydi. Hafız Esad Pamuk Prens miydi? Değil. Ama bugün diktatör dediğiniz adam var ya, sevin ya da sevmeyin, o ülkenin cumhurbaşkanı, devlet başkanı. Ve siz rejim diyorsunuz, sürekli rejim. Yo, Suriye ordusundan bahsediyor adamlar. Siz meşru görmeyebilirsiniz. Birleşmiş Milletler nezdinde, hani sizin de ortak üye olarak oturduğunuz o toplantılarda devletin başkanı olarak görünüyor. Ve siz süre veriyorsunuz. Ne olacak peki? Ne olacak? Ne olur? Yani düşünelim. Beşer Esad bunun karşılığında geri adım mı atacak? Vallahi ben hiç zannetmiyorum. Abdülkadir Selvi'nin yazısının o cümlesini yazın bir kenara. Yazın bir kenara. Savaştan önceki ihtimali yaptı diyor. Savaştan önceki. Olmasın tabii, savaş dünyanın hiçbir yerinde ciddiye alınacak, olması istenecek bir şey değil zaten. Amerikan Başkanı Trump azil sürecine ilişkin oylamada Trump'la Pelosi arasında bir gerilim oldu. Gördünüz değil mi muhtemelen onu? Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, can düşmanı, kan düşmanı. Ya dün bir kez daha gördüm ki ben, gerçekten bir kadının intikamından kurtulmak çok zor. Bunu cinsiyetçi bir ifade olarak almayın. Sadece kadınlar daha zeki. Çok daha net tavır gösterebiliyorlar. Dün Donald Trump, gördünüz mü, izlediniz mi o görüntüyü bilmiyorum. Kürsüde oturanların elini sıkıyor. Nancy Pelosi elini uzattığı zaman kafasını çeviriyor ve gidiyor. Nancy Pelosi yaptığı konuşma var ya, o konuşma metni onda da var. Donald Trump partisinin üyelerinin alkışlarını kabul ederken kameraların önünde cart cart cart cart yırtıyor. Yani senin yaptığın konuşma ya da senin yaptığın gider benim ancak hoşuma gider diyor amiyane tabirle. Ve dün Donald Trump görevi kötüye kullanma iddiasından yırttı. Evet. Bakalım. Ha, bu arada meclisin itibarını koruyalım lafı var ya. Tek adamlık meclisi eritti. Yeni sistemin 19. ayında yasama faaliyetlerinde meclis niceliksel olarak Cumhurbaşkanlığı gölgesinde kaldı. Mecliste yasalaşan 57 teklifte 1046 madde yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yayınlanan 55 kararnamede ise madde sayısı 2064. Nerede yapılıyor kanunlar? CHP Genel Merkezi'nde, doğru. Ya ilk yayın başladığından beri, sabah aslında şeyden de, Twitter üzerinden de başlamıştı ama ilk yayın başladığından beri sürekli mesaj gelip duruyor. Biliyorum, biliyorum, dün evet söyledim. Niye? Müşteri toplanmıştı, masalar hazır, şarkı söyleyecek adamı bekliyorduk. Yılmaz Özdil bugün Pekmez yazısını yazmış. Tamam. Ya beklemediğiniz bir şey miydi? Bunu tahmin etmek için çok mu zeki olmak lazım? Değil. Bayılıyorsunuz, biliyorum. Allah mesut etsin. Allah huzurunuzu bozmasın. Taciz etti, ödüllendirildi. Dikkat. Birçok kız öğrencisini istismar ettiği iddiasıyla açığa alınan Şırnak Cizre Merkez Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı B.E. İstanbul'da bir okula atandı. Cizre'de açılan soruşturmaya gizlilik kararı getirildi. Eğitim Sen ödül gibi bir atama bu açıklaması yaptı. Yani olur ya. Olur. Adam Yıldız Teknik Üniversitesi'nde derse başladı. Kafa yapar gibi sapık dangalak. O hani toplumu infiale sürükleyen cümlelerini tekrar edip hatta daha ötesinde söyleyerek yaptı ilk şeyini, dersini. Normal. Niye? Çok iyi biliyor, başına bir şey gelmeyecek ki. Ne olacak ya? Sabah gazetesine bakalım ya. Boş verin. Aman. Can kurtarırken şehit düştüler. Van Bahçesaray'da çığ üstüne çığ, acı üstüne acı. İlk çığda kayıp olan iki kişiyi kurtarma çalışmasında ikinci çığ faciası yaşandı. 33 kurban, 75 yaralı. Yanında Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı, Rabia işareti. Geri döndü, fark ediyor musunuz Rabia? Son birkaç seferdir. Yani Amerika'ya karşı bir şey söyleneceği zaman tesadüfen Rabia işaretimiz ortaya çıkıyor. Tesadüfen. Ama Amerika ile papaz olmamamız gerektiğinde işaret kayboluyor, el sallanıyor. İlginç. Esat çekilmezse gereğini yapacağız. Sabiha Gökçen'de facia ucuz atlatıldı. Ucuz falan atlatılmadı. Ucuz atlatılmadı. Bu bakış zaten bizi bu hale getirdi. Çok insan ölmedi diye diğer ölenleri görmezden mi geleceğiz? Üç insanın ölümünü. Ucuz atlatıldı ya. Facianın eşinden dönüldü. MHP'den Kılıçdaroğlu için suç duyurusu. Ya bu haber, yemin ediyorum, Türkiye'de siyaset tarihine bir utanç vesikası olarak geçti. MHP CHP liderinin teröre destek veren açıklamalarını yargıya taşıdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi. 7 maddeden oluşan bir suç duyurusu. Kılıçdaroğlu'nun HDP ve FETÖ ile olan ilişkilerinin de bulunduğu dosyada terör propagandası yapmak suçlaması da yer alıyor. Vallahi CHP karşı atak yapsa, televizyon yayınlarında söylenen sözleri, bakın sadece onları alsa. Yani orada operasyon yapılmasının talimatını ben verdim. Hatta silahlı kuvvetler operasyonu hazırlanıyordu. Star televizyonunda söylendi bu. Doğuş grubunda. Ben dedim ki durdurun. Vallahi CHP'liler de bence karşı atağa geçsin. Bulunsunlar suç duyurusunda. Ne olacak? Sözcünün manşeti çığ faciası. Çığda kalanları kurtarmaya gidenler de kar altına kaldı. Ya söylemeden geçemeyeceğim. Hani ben söyleyince bozuluyorsunuz, kırılıyorsunuz biliyorum ama kırılın, bozulun. Yemin ediyorum zerre kadar umurumda değil. Adam tweet atıyor. İsmini vermek istemiyorum. Şahsı. Kendisi, hani bu gazetenin önemli yazarı var ya, bayılıyorsunuz. WhatsApp gruplarından birbirine yolluyorsunuz, birbirinize yolluyorsunuz. Ne güzel yazmış, uf ne biçim geçirmiş falan filan diye. Çığlık çığlığa bir yıl, çığı ayırarak. Takvimden farkını bana bir anlatır mısınız ya? İnsan öldü, insan. 38 insan öldü orada. Bu mu yani? Kelime üzerinden espri mi yapacağız biz? Yaparız, ne olacak ya? 2 günde 38 kişi can verdi. Başbuğ bombası. İlker Başbuğ'un FETÖ'nün siyasi ayağı yorumuna Erdoğan'dan sert tepki. Genelkurmay eski başkanı Başbuğ, 2009'da askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanma teklifini getirenler araştırılsın dedi. Erdoğan, AKP'li vekillerden Başbuğ'a dava açmalarını istedi. Parlamentonun hukuku için hepiniz dava açın. Başak Kaya'nın bir haberi var bugün. Başbuğ'un 8 yıl önceki sözlerini almış. Demiş ki cemaat devleti ele geçirdiği istediği yasayı çıkartıyor. E bunu bilmeyen var mı? Bilmeyen var mı? Bakın ilk yerinde söyledim. Hani her şeyi fıtrata bağlamak neden saçma? Tayyip Erdoğan bu 17-25 Aralık sırasında ailesiyle konuştuğu telefonun dinlenmesine haklı olarak öfkelenerek dedi ki benim ailemle konuştuğum kriptolu telefonumu dinlemişler. Ben de dedim ki kim dinlemiş? FETÖ'cüler. Kriptolu telefonu kim yaptı? TÜBİTAK. TÜBİTAK'a o telefonu yapacak uzmanları işe kim aldı? İsmet Paşa. O aldı. Öngörülü bir adam. Çok, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Çok öngörülü bir adam. O kripto FETÖ'cülerin tamamını TÜBİTAK'a doldurmuş. Hepsini. Yerseniz öyle söyleniyor. Açıkça öyle söyleniyor. Ya bu sorudan vazgeçmeyeceğiz kardeşim. Nereden tutsanız AKP eliyle yapılmış bir işlem yapılıyor. O var. Kim aldı o insanları? TÜBİTAK'ta çalışan, dirsek çürütmüş bilim insanları, onların hakkı yenilerek kim alındı? 15 Temmuz darbe girişimi gecesi. Sağa sola bombalar atan o pilotlar kimlerin hakkı yenilerek, hangi çürük raporları GATA'dan çıkartılarak, başkalarının hakkı yenerek o kokpitlere oturtuldu? Kim aldı onları ya? Kim? İsmet Paşa. Gerçi onun döneminde maalesef öyle jetler yoktu ama öngörülü adam. Yine de almış. Bir haber var küçücük. Bakın bu haberi çok çok ciddi şekilde düşünmemiz ve unutmamamız gerekiyor. Diyanet'ten Kanal Kooperatifi, unutmadan benim vergimden düşen her kör kuruş haram zehir zıkkım olsun. İstanbul'un tartışılan rant projesi onların da dikkatini çekti. Aa! Aa! Kanal İstanbul güzergahında evlerin prim yapacağını Diyanet çalışanlarının 4 yıl önce keşfedip yapı kooperatifi kurdukları ortaya çıktı. Ne diyorsun ya? Tesadüf olmaz. İşin içinde Diyanet varsa tevafuktur bu. Evet. Yani işin uhrevi bir boyutu da vardır. Helal olsun. Çok öngörülüsünüz. Tebrik ediyorum. Allah da affetsin, millet de affetsin. Bu arada dün Saygı Öztürk'ün yazısının başlığını hani hadi Torun Bey bu yurda da bir bağış yap diyerek Tunceli'de bir yurda bağış çağrısında bulunuyordu ya. Kızılay üzerinden 9 milyon dolarlık bağışını Ensar'a yollayan iş adamına. Diyor ki bu çağrıyı Erzincanlı iş insanı arar duydu. Tunceli'de yarım kalan kız yurduyla ilgili dün yaptığımız üstteki çağrıya yanıt geldi. İş insanı Turan Arar, belediye başkanı Fatih Maçoğlu'nu arayıp yurdu bitirme sözü verdi. Helal olsun. Ama ben hala aynı şeyi düşünüyorum. O insanlar aklama vesilesi olmamalı. Yani siz torunlar aşeye bunu öne sürerek bir şey söyleyemezsiniz. Söylememelisiniz. Bir günün bugünkü manşeti can kurtarırken 38 can kaybettik. Başka türlü anlatılamaz bu ya. Başka türlü anlatılamaz gerçekten. Rusya ile değil Şam'la görüşülmeli. Erdoğan Suriye ordusunun gözlem noktalarının gerisine çekilmemesi halinde harekete geçeceklerini söyledi. Uzmanlara göre ise çözüm harekat değil diyalog. Vallahi hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Hepimiz. Ama hemen neyle suçlanıyoruz? Hemen. Ya gafil ya da tahammüden bu milletin ve halkın karşısında. Alakası yok. Devam edelim. Evrensel ölümleri artıran ihmaller zinciri manşetiyle çıkmış bugün. Van Bahçesaray'da çığ altında kalan bir minibüste 5 kişi yaşamını yitirdi. Çığ altındakiler için yapılan ve ihmallerle eleştirilen kurtarma çalışmaları sırasında ikinci çığ düştü. İkinci çığda da ilk belirlemelere göre 33 kişi yaşamını yitirdi. Erdoğan'dan Başbuğ talimatı. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, FETÖ'nün siyasi ayağına dair açıklaması nedeniyle AKP'nin hedefinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'li milletvekillerine eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a dava açma çağrısında bulundu. Ya bu haberi sabah gördüm. Ya insan içi acıyor. Ama bir yandan da diyorsun ki insanların çıkışı yok ya. Çıkış yok. Gerçekten. Çıkışı yok. Ne söylersen söyle. Çıkışın yok. Kapısını satıp bahse yatırdı. Ekonomik krizle artan işsizlik ve yoksulluk geçimi yasa dışı bahiste arayanların sayısını daha da arttırdı. Kağıt üstünde daha çok kazandırdığı için daha cazip hale gelen yasa dışı bahis, yasal bahisi 5'e katladı. Alelade dükkanlar mini kumarhanelere dönüştü. Şans oyunlarının peşinde umut arayan insanlarsa umduğunu bulamıyor. Anlattıkları aynı zamanda çöküşün de hikayesi. Evini satan da var, babasının evinin çelik kapısını söküp satan da. Bu sebeple boşanan da var, borç batağına saplanan da. Vay arkadaş ya. Devam. Bakalım. Ha bir de siyasi yasak geldi haberi vardı bir günde. Dur orayı da açalım. Onu unuttum çünkü o haber önemli. 3 yılı aşkın süredir Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın parti üyeliği aldığı hapis cezası nedeniyle düşürüldü. Yani Selahattin Demirtaş artık HDP'li değil. Ne olacak yani? İyi Parti'ye mi kaydolacak? Kafayı tamamen çizip MHP'ye mi gidecek? Türkiye'de parti kapatmaların hiçbir işe yaramadığı görüldü. Ona rağmen hala bunlardan medet umuyor insanlar ya. Yeni Şafak, büyük acı. Yardıma koşarken çığ altında kaldılar. Çekil yoksa vururuz. Hemen yanında. Tıpkı CNN Türk'ün yaptığı o utanmaz pencere gibi. Hemen yan tarafta Erdoğan'ın sözleri var. Kırıkkale'deki miting sırasında Şam rejimine Şubat sonuna kadar süre verdi. Vay arkadaş ya. Orta oyunu. Trump'ın konuşma metnini yırttı. Amerikan Başkanı Trump Kongre'de yaptığı ulusal sesleniş konuşmasında Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi ile gergin anlar yaşadı. Trump kürsüye çıkarken Pelosi'nin uzattığı eli sıkmadı. Konuşma bitiminde ise Pelosi ayağa kalkıp Trump'ın konuşma metnini kameralar karşısında yırttı. Yapmayacaksın abi, yapmayacaksın. Yapmayacaksın. Yani onun cevabını alırsın. Yüreğimize çığ düştü. Bak süslü cümleler. Yüreğimize çığ düştü. Beyaz facia. O insanlar niye öldü ya? Niye öldü o insanlar? Soruyorum. Niye öldü o insanlar? 11'i jandarma, 33 kişi can verdi. Allah rahmet eylesin ama yani bu ölümü konuşmayacak mıyız kardeşim? Barış Pınarı devam eder. Erdoğan'dan Amerika ve Rusya'ya mutabakatın gereğini yapın çağrısı. Dur şunu bir daha okuyayım. Birkaç tane mail geldi üst üste. Ya biz cümleyi alamadık. Yazanlar varmış ya. Yazacaksanız tane tane söyleyeyim. Erdoğan savaş ilan etmeden bir önceki aşama olanı yaptı. Abdülkadir Selvi 6 Şubat yazısı. Yazın bunu bir kenara ya. Kahramanlarıyla bir yıl sonra buluştu. Kartal'da 21 kişinin can verdiği Yeşil Yurt apartmanı inkazından 19 saat sonra çıkarılan 7 yaşındaki Havva kurtarıcılarıyla buluştu. O anlara akşam tanıklık etti. Türkiye'ye gelen her yolcu termal kameradan geçecek. Çok güzel. Termal kamera. En çok gördüğünüz bakanımız Sağlık Bakanı. Niye? Yaşanan uçak kazası Sağlık Bakanı'nın sorunu mu? Hayır, Ulaştırma Bakanı'nın sorunu değil, sadece sorumluluğu aynı zamanda. Sorunlu değil, sorumluluğu, ama yok ortada. Gerek yok ki. Çünkü biz ölülerle, yaralılarla ilgileniyoruz. Bizim derdimiz sadece o. O kadar ya. Ölüm var mı? Yok çok şükür. Yaralı, ağır yaralı yok ya. Şeyde 3 kişi var. 3 kişi sadece yoğun bakımda, kalan yok. Ha bu arada bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Ne? Aynen böyle yapıldı bu açıklama dün. Aynen böyle yapıldı. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Evet doğru. Bu kadar ya. Ne olacak? Aman. Ölümlü dünya. Hepimiz ölmeyecek miyiz? Kazık kakacak olan var mı aranızda? Yok ben kompozit malzeme dedim. Zannetmiyorum doğada çürüyeceğimi falan diye. Yok öyle bir şey olmayacak. Hepimiz gideceğiz. Hani eskilerin söylediği gibi Allah sıralı ölüm versin derler ya. Doğru. Ya ben bugün takvim gazetesiyle dalga geçmeyeceğim gerçekten. Çünkü bir haber yapmışlar. Görünce midem kalktı. Gerçekten midem kalktı. İstanbul'da Sabiha Gökçen Havaalanı'nda o 3 parçaya ayrılarak düşen uçak, 3 kişinin öldüğü uçak var ya. Onunla ilgili başlık bugün. Uçakta dehşet. Niye? Pegasus'a ait uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na sert iniş yaptı. 3 parçaya ayrıldı. Bir anda alev aldı. Yolculardan biri öldü. 157'si hastanede. Üç akta dehşet. Üçe ayrıldığı için. Bence hiç konuşmaya bile gerek yok ya. Vallahi hiç konuşmayalım. Ya saçma sapan. Al işte. Ya şunu konuşalım ama. Ya burada söylediğin zaman bak herkes kendi hakkına sahip çıksın diyorsun. Hekimler de kendi hakkına sahip çıksın kardeşim. Koronavirüsle ilgili bir şey söylüyorsun. Bir şey anlatıyorsun. Ya diyorsun ki bak dünya böyle yaklaşıyor bu işe. Tıp literatürü böyle yaklaşıyor. Sonra bir hekim çıkıyor ortaya. Adı hekim. Ünvanı hekim. Diyor ki koronavirüsten korunmak için tirşik çorbası için hemen iyileşin. Kim bunu söyleyen? Canan Karatay. Kelle paça için sabah akşam. E tamam işte kelle paça iç. Erzurum'da yakınım varsa dut pekmezi. Ciddi söylüyorum. Hayatı öyle al. Dün bir izleyiciden bir tweet geldi bir hekimden. İsmini unuttum. Kusura bakmasın buradaysa eğer ne olur kendi söylesin. Hematoloji öğretilirken bize bunu öğreten hocamız derdi ki eğer dut pekmezi kan yapıyor olsaydı emin olun klinikleri kapatır Bağbahçe satın alırdık. Bilmiyorum başka bir şeye gerek var mı ya söylemeye? Ama bizim düzeyimiz bu. Niye? Canan Karatay da bu düzeyde düşünen insanlara aynı noktadan hitap ediyor çünkü. Tirşik çorbası için. Dut pekmezi yiyin. Tamam ya. Ölebilirsiniz ama güzel ölürsünüz. Valla fıtrat. Fıtrat ya. Çok da şey yapmamak lazım. Fıtratımız gereği. Yani öleceğiz ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Rezaletin libi. Valla kusura bakmayın ben okumayacağım bugün. Okumayacağım. Yani insanların bu kadar evin ocağın içine ateş düşmüşken uçakta ölüm yani ne kadar saçma ya. Ne kadar saçma. Çığlık çığlığa kadar saçma işte bu. Ama şöyle olacak. Birileri buna söylenecek öbürüne söylenmeyecek. Valla WhatsApp gruplarından mesaj atacaklar. Biliyorum. Çok güzel yazmış ya. Bir geçirmiş ki uf falan diye. Valla yapacaksınız ya. Yapacaksınız. Yapın ne yapayım yani söylenebilecek bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum bu sabah için. Gerçekten sıkıntılı bir sabaha uyandık bugün. Çünkü dün günü öyle bir yerden kapattık ki takvimin suçu olmayacağını gazete olan değil yani gazete benzeri olan değil şu arkadaki küçücük yaprağın suçu olmayacağını hepimiz anlamalıydık. O yüzden bu sabah ilk yayında yarım saat boyunca onun üzerinde konuştuk. Gerçekten sorumlusu bu işlerin hepsine sessiz kalan insanlar, haklarını aramayan insanlar, demokrasiye inanmayan insanlar. Maalesef öyle. Siyaseti tırsık şekilde yapanlar. Aman yanlış anlaşılırız diyenler. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum işte. Ama ondan sonra bakıyorsunuz sosyal medyada paylaşılan mesajların içinden bir bakıyorsunuz kan revan içinde insanlar servis otobüslerinin içinde oturuyor. Adam açmış canlı yayın yapıyor, diyor ki ya kardeşim ölümden döndüm ben, bizi buraya oturttular. Bak yerde yatan biri var. O insanlar taşınıyor. Dünyanın en büyük havaalanını yapmakla övünüyoruz. En çok trafiği alan hava meydanlarından bir tanesinde yeterli sayıda ambulans yok. Evet, ben de şunu söylemiyorum. 100 ambulans beklesin demiyorum. Ama o insanları öyle taşımak nedir ya? O insanlarda iç kanama riski yok mu? 30 metreden düştü o uçak. Kırıldığı yer 30 metre. 30 metre ne demek, hiç düşündünüz mü? He? Yani insanlar böyle çok basit geliyor çünkü. Bence bir kıyaslayın. 30 metre dediğiniz 10 katlı bir bina. 10 katlı bir bina. Oradan düşüyorsunuz. Sonra bir servis otobüsüne oturtuyorlar sizi. Ama önemli değil. Çünkü o servis otobüsünün üzerinde gittiği pistle daha önce de açılışında, apronunda deve kesilmişti zaten. O deve kesilmeden önce CD de alınmıştı. CD'nin her derde deva olduğunu, her derde deva olduğunu anlatmışlardı. Vay arkadaş ya. Ne kadar utanç verici şeyler yaşıyoruz değil mi? Ama bütün bunların gerekçesi, hani Nazım'ın söylediği gibi, kabahat senin demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz hayat aynı yerden bakmıyoruz. Ama bu bir sorun değil. Gerçekten sorun değil. Çünkü bizi ortaklaştıran şey kocaman bir vatan. Bir tane cumhuriyet 97 yaşında. 97 yaşında. Ve tek cumhuriyet. İkincisi, üçüncüsü, beşincisi yok bizim hayatımızda. Gevşek değiliz biz. Biz birbirimizden korkmadan konuşmaya çalışıyoruz. Çünkü bunu yapmazsak uzaklaşacağımızı biliyoruz. Ve bu uzaklığın ayrılık getireceğinin farkındayız. Ama direnmeye razıyız. Hepimiz bunun için buradayız zaten. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun. Nasıl yaparım? Şöyle, patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube kanalını açın. Herhangi bir YouTube kanalını. Orada arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Zaten benim kanala getirecek sizi. Hoş geldiniz. Katıl diye bir tuş var orada. Artık yeni bir destek mekanizması. Merak etmeyin, bu yayınlar hep parasız. Hep parasız olmaya devam edecek, ilk gün söz verdiğim gibi. Ama isterseniz 3 aylık kademede yayını destekleyebilirsiniz oradan. Abone olmanız en önemli, en değerli şeylerden biri. Bu kadar mı? Hayır, değil. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir mail yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmedi. Bundan sonra da hiç değişmeyecek. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.